22. bölümde Davut'un Tanrı kendisini düşmanlarından kurtardıktan sonra söylediği ezgiyi görmekteyiz. Bu ilahi 18. mezmurun da aynısıdır. 2. Samuel 22. bölüm 1. ayette Rab Davut'u bütün düşmanlarının ve Saul'un elinden kurtardığı gün Davut Rab'be şu ezgiyi okudu diyor. Bu belli ki Davut'un hayatının sonunda yazdığı bir ezgidir. Davut geriye dönüp de baktığında Tanrı'nın elini, hareketini ve onu o yaşına getirişini görebiliyor. Ben 23. mezmurun da aynı zamanda yazıldığına inanıyorum. Çünkü yaşamının bu döneminde Rab çobanımdır, eksiğim olmaz diyecek durumdadır Davut. Paulus bunu şu şekilde dile getirmiştir. Filipeliler 1. bölüm 6. ayetti. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var. Tanrı sizi bu ana kadar getirmiştir. Dostum, neden şimdi sizi terk edeceğini düşünüyorsunuz? Tanrı'nın o zamana kadar kendisine sevgi dolu bir şekilde bakmış oluşu Davut'a gelecek için de güven vermektedir. 2. Samuel 22. bölüm 2 ve 3. ayetlerde şöyle dedi. Rab benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır. Tanrım kayamdır. Ona sığınırım. Kalkanım, güçlü kurtarıcım. Korunağım, sığınacak yerimdir. Kurtarıcım, zorbalıktan beni sen kurtarırsın. Davut, kayam Rabbimdir diyor. Kaya üzerinde dinlendiğimiz bir yerdir. Mesih, kurtuluşumuzun kayasıdır. O temeldir. Bizler onda dinleniriz. Mesih bizim sığınağımızdır. Sığınak hayatta korunmak için gittiğimiz yerdir. Yani kurtulmak için gittiğimiz yerdir. Mesih de bizim kurtarıcımızdır. Sınanma zamanında bizleri kurtaracaktır. Tanrım kayamdır. Rab sadece kayam olmakla kalmaz, aynı zamanda Tanrım ve kayamdır. Yani imanımın kayasıdır. O iman ettiğim kişidir. Ona sığınırım, kalkanım odur. Rab beni düşmandan korur. Güçlü kurtarıcım, kurtuluş konusunda güvendiğim kişi odur. Benim yüksek kalemdir. Etrafı görmek için ona giderim. O bana görmem gerekenleri gösterir. Korunağım, sığınağım Rab'dir. Beni şiddetten kurtaran odur. Dahi yazarların çıkmadığı bir çağda yaşıyoruz. Günümüzde büyük bir görüm yok. Bilimsel çağımızda her şey bilgisayarlarla yönetilmektedir. Her şey önceden kaydedilmiş. 2 artı 2'nin 4 ettiğini biliyoruz ama gerçekten özgün olan bir şey ne yazık ki üretemiyoruz. Tanrı yaşamdan çıkarıldığında yaşam ne kadar monoton oluyor. Buna tezat olarak Davut yaşadığı her şeyde Tanrı'yı gördü ve minnettarlığının şiirsel dışa vurumunu edebiyatın en büyük harikalarından birisi olarak kutsal kitapta kayıtlıdır. 2. Samuel 22. bölüm 36. ayette bana zafer kalkanını bağışlarsın. Alçak gönüllülüğün beni yüceltir diyor. Davut hızlı öfkelenen bir adamdı. Ama Tanrı yumuşaktır ve Davut'un Tanrı'ya olan sevgisi ve onunla bağlantısı onu yatıştırıp yumuşatmıştı. Davut'u lütufkar biri haline getirmişti. Alçak gönüllülüğün beni yüceltir. Sizler ve benim Tanrı'yla daha çok zaman geçirmemiz gerekiyor. İçinde yaşadığımız bu zamanda insanların Tanrı'ya çok ihtiyacı var. Bu harika bir mezmur. Davut'un mezmurları gerçekten muhteşemdir. İnsanın yüreğini, insanın aklını açıklar. İnsanın hayatını açıklar. Kutsal kitap yaşam kaynağıdır ve bizim yaşamamıza bu kayıtlar izin verirler. İnsanların yaşamak isteyişi hakkında birçok şey işitiriz. Günümüzde rahatlık sağlayan birçok alet ve lüks var. Birçok genç her türlü rahatlığa sahip olan zengin evlerde büyümektedir. Birçoğu bütün bunları terk ederek gidip serseri bir hayat yaşıyor. Bunu yapmalarının nedenini ise yaşamak istiyoruz diye açıklarlar. Dostum, maddesel şeyler yaşamanızı sağlamaz. Tanrı'nın bizi bağlamış olduğu bütün bağları bir kenara atıp başka bir yere gitmek de yaşamanızı sağlamaz. Ancak Tanrı'yla doğru bir ilişki içine girdiğimizde gerçekten yaşayabiliriz. 2. Samuel 22. bölüm Davut'un hayatına dönüp baktığında yazdığı harikulade bir mezmurdur. Ayrıca 23. mezmura geldiğimizde bunun küçük olgunluktan uzak bir çocuk tarafından yazılmadığına inandığımı göreceksiniz. 23. mezmur yaşamın gerçekten nasıl bir şey olduğunu bilmeyen bir üniversite öğrencisi tarafından yazılmamıştı. İş dünyası ya da politikada üstlere tırmanmaya çalışan orta yaşlı bir adam tarafından da yazılmamıştı. Ünlü olmayı isteyen biri tarafından da yazılmadı. 23. mezmur dönüp yaşamına bakan ve hayatının değişik olaylarında Tanrı'nın elini gören ihtiyar bir kral tarafından yazılmıştır. Davut her şeyi tatmış olan bir adamdı. Dostum, dünyanın sunduğu hiçbir şey yok ki Davut onu tatmamış olsun. Davut'un en harika şeyin ne olduğu hakkında vardığı sonuç Rab çobanımdır kelimesinde yatar. Bu muhteşem övgü ezgisi sadece büyük bir edebi eser olmakla kalmaz, aynı zamanda önümüzde yeni ufuklar açar ve bir gün güneşin batımı ya da ayın doğuşundan çok daha görkemli olan bir şeyi görmemizi sağlar. Bir adamın Yüce Tanrı ile olan harikuladeki ilişkisini 23. mezmur dile getirir. Günümüzde buna ne kadar çok ihtiyaç var. 2. Samuel 23. bölüm Davut'un son sözlerini içermektedir. Davut'un son sözlerini bize aktarırken aynı zamanda Davut'un yiğit askerlerini de bize tanıtır. Samuel kitabının sonuna gelirken Davut'un son sözlerini görüyoruz. Burada Davut kendisini tanımlamaktadır. 2. Samuel 23. bölüm 1. ayette Davut'un son sözleri şunlardır. İşay oğlu Davut, Tanrı'nın yükselttiği adam, Yakub'un Tanrısının mesettiği, İsrail'in sevilen ezgi okuyucusu şöyle diyor diye başlıyor. Davut İşay'ın oğluydu. İşay bir köylüydü. Betlehem'de bir köylüydü. Davut bundan hiçbir zaman utanç duymamıştı. Tanrı Davut'u yükseltmişti. Onu dünyanın en büyük adamları arasına koymuştu. Davut Yakub'un Tanrısının mesettiğiydi. Yakub adlı o akıllı kurnaz çocuğu alıp onu Tanrı önünde bir prens İsrail yapan Tanrı Davut'u alıp onu tahta geçiren Tanrı'ydı. Beni ve sizi kurtaran aynı Tanrı'dır. Tanrı lütufkar, iyi ve sevgi doludur. Dostum, Tanrımız harikadır. Davut aynı zamanda mezmur yazarıydı. Bir müzisyendi. Beste yapar, müzik aletleri çalar ve müzik dinlemeyi severdi. Ben de müzik ve besteden anlar ve ara sıra ilahi yazıp bestelerim. Ama Davut harika bir besteciydi. Doğrusunu söylemem gerekirse günümüz müzisyenlerinden pek hoşlanmıyorum. Hatta çoğu benim için müzik bile değil. Hele bestelere bakınca içeriğinin ne kadar basit olduğunu, çoğu ilahilerin de teolojik yanlışlarla dolu olduğunu görüyorum. Ne yazık ki bu türden ilahiler, ismine müzik denilen bu şeyler bugün inanlılar topluluğuna sokulmaktadır. İyi müzik, insanı yükselten müzik, insanın ruhunu heyecanlandıran müzik, insanın Tanrısına tapılmasına her zaman güzel bir katkı sağlamıştır. 2. Samuel 23. bölüm 2. ayette Rabbin ruhu benim aracılığımla konuşuyor. Sözü dilimin ucundadır diyor. Tanrı'nın ruhu Davut'un üzerine gelmişti ve Davut mezmurları işte bu şekilde yazmıştı. Petrus bizlere insanların eski antlaşmayı böyle yazdıklarını söylemiştir. İlk olarak şunu bilmeliyiz ki kutsal kitaptaki hiçbir peygamberlik sözü özel bir kişinin yorumu değildir. Çünkü peygamberlik sözü hiçbir zaman insan isteğiyle ortaya çıkmamıştır. Tersine kutsal ruh tarafından yönetilen insanlar Tanrı'dan konuşmuştur. 2. Samuel 23. bölüm 3. ayette İsrail'in Tanrısı konuştu. İsrail'in kayası bana dedi ki, insanları doğrulukla ve Tanrı korkusuyla yöneten kişi. Günümüzde dünyanın neresinde olursanız olun, özellikle Hristiyan dünyasında hükümetlerde verilen kararların, hükümetin başındakiler hangi partiden olurlarsa olsunlar, Tanrı korkusuyla verilmedikleri açıktır. Kararlar seçmen korkusuyla verilmektedir. Böyle ortamlarda Tanrı'yı hoşnut etmek için çok az çaba harcanmaktadır. Keşke özellikle Hristiyan geçinen Batı dünyası gerçek anlamda Hristiyanlığı yaşasaydı da onların gerçek anlamda Mesih inanları olduklarını söyleyebilseydim. Ama öyle değildir ne yazık ki. Bunlar sadece sözde Hristiyanlardır. Dostum, Tanrı korkusuyla yöneten insanlara ihtiyacımız var ve böyle adamlar gelene dek yüksek yerlerde yozluklar, rüşvetler, adaletsizlikler devam edecektir. 2. Samuel 23. bölüm 4. ayette bulutsuz bir sabah, şafakta görünen gün ışığı gibidir. Parlaklığı yağmurdan sonra topraktan ot bitirir, diyor. Bu Davut'un söylediği en dikkat çekici sözlerden birisidir. 2. Samuel 7. bölümün kutsal kitabın harika bölümlerinden biri olduğunu söylediğimi hatırlayacaksınız. Bu bölümde Tanrı, Davut'la bir antlaşma yapmıştı. Mesih'in gelecekteki krallığının üzerinde kurulacağı, Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşma, Davut'a soy, otorite taşıyan bir kral tahtı ve yeryüzünde sonsuza dek sürecek bir krallık vaat edilmiştir. Tanrı Mesih'in Davut'un soyundan geleceğini vaat etmişti. Bu Adem bahçesinde Havva'ya vaat edilen kişiyle aynı kişiydi. Bu İbrahim, İshak ve Yakub'a vaat edilen kişiyle aynı kişiydi. Bu Musa'nın kendisinden söz ettiği kişiydi. Yeşu da ondan söz etmişti. Şimdi Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşma da onun hakkındadır. 2. Samuel 23. bölüm 5. ayette soyum da Tanrı'yla böyle değil mi? O benimle sonsuza dek kalıcı, her yönüyle düzenli ve güvenilir bir antlaşma yaptı. Kesin kurtuluşa ve her dileğime kavuşmamı o sağlamayacak mı? Diyor. Davut basitçe şunu söylüyor. Benim evim buna layık değil. Bunu yaptığımız şeylerden ötürü elde etmedik. Bunlar bana kim olduğumdan ötürü gelmedi. Eğer Davut'a hak ettiği şey verilseydi, Tanrı onunla bir antlaşma yapmazdı. Kurtuluşumuz hak ettiklerimizi temel alarak verilseydi, Tanrı sizi ve beni de kurtarmazdı. Buna karşın Tanrı Davut'la sonsuz bir antlaşma yapmıştır. Tanrı bizlerle de sonsuz bir antlaşma yapıyor. Bu antlaşma Yuhanna 3. bölüm 16. ayette yer alır. Şöyle yazar. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Doğrusunu isterseniz ben bu ayete sıkı sıkıya tutunuyorum. Bu antlaşmayı Tanrı yapmıştır. Ben hiçbir zaman ondan bunu yapmasını istememiştim. Tanrı bu antlaşmayı bizim kim olduğumuzdan ötürü, ne yaptığımızdan ötürü yapmamıştır. Sizin ya da benim bunu kendisine önermemizi beklememiştir. Bunu 2000 yıl önce yapmıştı. İşte antlaşma burada. İster kabul edin, ister etmeyin demişti. Bu arada benim onu kabul ettiğimi de söylemek isterim. Ona güveniyorum. Davut kendi antlaşmasının her yönüyle düzenli ve güvenli olduğunu söylemişti. Dostum, Tanrı'ya güvenebilirsiniz. Davut, bu benim kurtuluşumdur diyor. Tanrı'nın benimle yaptığı antlaşma da benim kurtuluşumdur. Arzu ettiğim şey budur dostum. Bu her inanlının yüreğinin arzusu olmalıdır. Şimdi bizlere Davut'un yiğit askerlerinin bir kataloğu verilmektedir. 2. Samuel 23. bölüm 8. ayette Davut'un yiğit askerlerinin adları şunlardır. Esneli, Adino diye de bilinen 3 kişinin önderi Tahkemonlu Yoşep Başşevet bir saldırıda 800 kişiyi öldürdü diyor. Hatırlayacağınız gibi bu adamlar Davut'a o sürgündeyken gelmişlerdi. Davut Saul tarafından kovalanırken, toplum dışı biri muamelesi görürken, bir kuş gibi avlanmaya çalışılırken bu insanlar ona gelmişlerdi. Yeryüzünün kovuklarında saklanmak zorunda kalmışlardı. İşte bu sırada sıkıntı içinde olan insanlar ona gelmişlerdi. Bu kişiler Saul'den zulüm ve baskı görmüşler ve Davut'a kaçmışlardı. Davut'a başkaları da gelmişti. Bunlar borçlanan ve borçlarını ödeyemeyen durumdan memnun olmayan ve içleri acılarla dolu insanlardı. İnsanlar Mesih'e de aynı şekilde gelirler. Sıkıntı içerisindedirler. Yazdıkları mektuplara bakılırsa birçok genç bir zamanlar sıkıntı içerisindeydi. Bana Rab'le olan deneyimlerini yazarlar. Mesih'e günah borçlarıyla gelmişler ve Mesih o borcu iptal etmiştir. Hayatınızdan hoşnut değil misiniz? Eğer sizi tatmin eden bir hayatınız varsa ve her şey yolunda gidiyorsa sanırım size bir mesajım yok. Ama eğer kalbinizin derinliklerinde sıkıntı varsa ve kurtulmak ve Rab'le paydaşlık içinde olmak istiyorsanız Mesih'e gelin. Suçluluk komplekslerinizi ortadan kaldıracak ve size yaşamınızda doygunluk ve tatmin verecektir. Davut'a gelen bu adamlar birçok bakımdan büyük insanlardı. Birçok önemli iş yapmışlardı. Bunlardan birkaçına göz atalım. 2. Samuel 23. bölüm 11 ve 12. ayetlerde üçüncüsü Hararlı Age oğlu Şammay'dı. Filistliler Lahay'daki bir mercimek tarlasının yanında toplandıklarında İsrailli askerler onların önünden kaçmıştı. Ama Şamma tarlanın ortasında durup orayı savunmuş, Filistlileri öldürmüştü. Rab büyük bir zafer sağlamıştı, diyor. Bir mercimek tarlasını savunmak size pek önemli bir iş gibi gelmeyebilir ama İsrail'in yiyeceğe ihtiyacı vardı. İsraillerin ekinlerinin biçilme vakti gelene dek bekledikten sonra gelip onları çalmak, yakmak, yıkmak Filistlilerin adetiydi. Bu yıl her zaman olduğu gibi onlar geldiğinde bütün erkekler kaçmışlardı. Bir tanesi hariç, o da Şamma'ydı. Şamma kaçmadı. Kılıcını çekti ve tarlayı savundu. Bir Filistli ordusuna karşı bir tek adam. Ve Rab büyük bir zafer sağlamıştı. 2. Samuel 23. bölüm 13 ila 15. ayetler arasında ise biçme zamanı 30'lardan 3'ü Davut'un yanına Adullam mağarasına gittiler. Bir Filist birliği Refaim vadisine ordugah kurmuştu. Bu sırada Davut Hisar'da, ikinci Filist birliği ise Beytlehem'deydi. Davut özlemle, keşke biri Beytlehem'de kapının yanındaki kuyudan bana su getirse dedi. Davut Beytlehem'de büyümüştü ve oradaki kuyuda bulunan serin sular aklına gelmişti. Davut Beytlehem'deki kuyunun suyunu özlemişti. Kimseye gidip o sudan getirmeleri için bir buyruk vermemişti ama yiğit askerlerinden üçü gidip o sudan getirmek için Filistlilerin ordugahına girdi. İşte yiğit askerler unvanını böyle işlerle almışlardı. Rab İsa'nın Matta 28. bölüm 19 ve 20. ayetlerde bütün dünyaya gidip müjdeyi bildirmemiz konusunda verdiği buyruğu düşünüyorum. Sonra düşman hatlarını aşarak müjdeyi onu işitmeye ihtiyacı olan insanlara taşıyanları düşünüyorum. Önce olarak gidip müjdeyi duyuranları düşünün. Sadece birkaç kişiden söz etmekten hoşlanmam ama Elçi Paulus ya da Martin Luther gibi adamları düşünüyorum. Arkalarından daha birçok müjdeci gelmiştir ve o zamandan beri de düşman hatlarını geçip Tanrı sözünü bildirmeyi sürdürmektedirler. Bunlar Davut'un kendisinden daha büyük biri olan oğlunun yani İsa Mesih'in yiğit askerleridir. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Mesih inanlarının düşmanı insanlar değil, karanlık güçlerdir. Şimdi Davut'un yiğit askerlerinden bir başkasına daha bakalım. 2. Samuel 23. bölüm 20 ila 22. ayetler arasında Yehoyada oğlu Kavseelli Benaya yürekli bir savaşçıydı. Büyük işler başardı. Aslan yürekli iki Moğollu'yu öldürdü. Ayrıca karlı bir gün çukura inip bir aslan öldürdü. İri yarı bir Mısırlıyı öldürdü. Mısırlının elinde mızrak vardı. Benaya sopayla onun üzerine yürüdü. Mızrağı elinden kaptığı gibi onu kendi mızrağıyla öldürdü. Yehoyada oğlu Benaya'nın yaptıkları bunlardır. Bu sayede o da üç yiğitler kadar ünlendi diye yazıyor. Buna bayılıyorum. Bu adam bir aslanı öldürmüştü. Bunu yapmak kolay bir şey değildi ve bu adam bu işi yerde kar varken yapmıştı. Biraz yağmur yağdığı için inanlılar topluluğuna gelmeyen birçok insan tanıyorum. Bu adamların Benaya gibi birisiyle fazla bir paydaşlığı olamaz. Yerde kar varken adam aslan öldürüyordu. Bu adam kahraman bir adamdı. 2. Samuel 23. bölüm 39. ayette ise Hititli Uriya tümü 37 kişiydi diyor. Hititli Uriya Davut'un yiğit askerlerinden birisiydi. Bu Davut'un öldürülmesi için ön saflara yolladığı adamdır. Bu olay Davut'un şerefini lekelemişti. 2. Samuel 24. bölüm Davut'un bir nüfus sayımı yaparak işlediği günahı ele alır. Davut bir nüfus sayımı yaptırarak bir başka günah işler. Şimdiye dek sayılar yerine Tanrı'ya güvenmeyi öğrenmiş olmalıydı. Tanrı Davut'u yine cezalandırır ama cezasını seçmesine de izin verir. Davut kendini Tanrı'nın merhametine teslim eder. Tanrı bir hastalık gönderir. Davut üzerinde Tanrı'ya bir sunak kurmak için Aravna'nın harman yerini satın alır. Davut'un burayı bir hediye olarak almayı reddetmesi Tanrı'ya olan derin adanmışlığını da ortaya koyar. Burası Süleyman'ın tapınağı yaptırdığı yer olacaktı. Günümüzde orada böyle bir tapınak yok. İsrail gelecekte bir zaman orada Rab Tanrı için yeniden bir tapınak inşa edecektir. Aslında Davut'un buradaki sayımına günah demeyecek olan birçok insan tanıyorum. Ben bunun Davut'un hayatındaki bir başka günah olduğunu söylüyorum. Tanrı'nın gözünde Davut'un halkın sayımını yapması diğer günahları kadar kötüydü. Yasanın bir kısmına aykırı davranmakla suçlu olduğunuzda yasanın bütününe karşı suçlusunuzdur. Davranışları Tanrı'ya yeteri kadar güvenmediğini göstermektedir. 2. Samuel 24. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Rab İsrail halkına yine öfkelendi. Davut'u onlara karşı kışkırtarak git İsrail ve Yahuda halkını say dedi. Kral yanında bulunan ordu komutanı Yoav'a şu buyruğu verdi. Dan'dan Beerşeva'ya dek İsrail'in bütün oymaklarına gidip halkı sayın ki halkın sayısını bileyim. Başlangıçta Tanrı Davut'a halkın sayımını yapması talimatını vermiştir. Tanrı Davut'a cesaret vermek ve onu kuvvetlendirmek için bunun yapılmasını istiyordu. Tanrı onun arkasında büyük bir ordu olduğunu bilmesini istiyordu. Dostum, iman karanlıkta bir hamle değildir. Bir kumar değildir. İman umarım bile değildir. İman emin bir şeydir. Tanrı sizden hiçbir zaman doğru olmayan bir şeye inanmanızı istememiştir. İman bir kayaya, sağlam bir temele yaslanır. Rab İsa Mesih'tir temel. Öyleyse iman boşluğa atlamak değildir. Ancak yaşamınızda imanla yaşayıp hareket etmeniz gerektiği ve kendi çabalarınızla ya da sayılarınızla yaşayamayacağınızı anlamanızın gerektiği bir zaman vardır. Ne yazık ki günümüzdeki kilise Tanrı'ya iman etmeyi öğrenmemiştir. Bunun sonucu olarak cemaat topluluklarında ruhsal zaferlerden hiç söz edilmez. Konuşulanlar ne kadar paramız olduğu, bu yıl kaç kişiyi vaftiz ettiğimiz ve yeni kaç tane üye kabul ettiğimizdir. Eğer sayılar epey iyi görünüyorsa bunu büyük bir ruhsal zafer olarak sayarlar. Aslında bütün bunlar o kilisenin başına gelmiş en kötü şey olabilir. Davut bu sırada halkın nüfus sayımını yaptırarak günah işler. Neden? Şimdi ihtiyar bir kraldır. Davut Tanrı'nın kendisinin altına bir temel koyduğunu ve düşmanı yenebileceğini biliyor. Halkın nüfus sayımını yaptırması hiç gerekmiyor. Bazen kilise üzerindeki lanetin her zaman bir şeyleri hesaplayan, her şeyi siyah beyaza döken ama gerçekleşmesi gereken, ruhsal zafer hakkında hiçbir şey bilmeyen biri olduğunu düşünüyorum. Davut burada böyle bir şey yapmıştır. 2. Samuel 24. bölüm 10 ila 13. ayetler arasında Davut sayım yaptıktan sonra kendisini suçlu buldu ve Rabbe bunu yapmakla büyük günah işledim dedi. Ya Rab lütfen kulunun suçunu bağışla. Çünkü çok akılsızca davrandım. Ertesi sabah Davut uyandığında Rab Davut'un bilicisi Peygamber Gat'a şöyle dedi. Gidip Davut'a de ki Rab şöyle diyor. Önüne 3 seçenek koyuyorum. Bunlardan birini seç de sana onu yapayım. Gat Davut'a gidip durumu anlattı ve şöyle dedi. Ülkende 7 yıl kıtlık mı olsun yoksa seni kovalayan düşmanlarının önünden 3 ay kaçmak mı istersin ya da ülkende 3 gün salgın hastalık mı olsun? Beni gönderene ne yanıt vereyim? Şimdi iyice düşün. Tanrı Davut'a cezasını seçtirmişti. Davut'un Rab'be verdiği yanıt hayret vericidir. Davut'un Tanrı'ya güvenmeyi bilen biri olduğunu bu yanıt ortaya koyar. Daha önce de söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Davut başarısızlığa uğramıştı. Bu doğruydu. Günah işlemişti ama başarısızlığa uğrayan imanın altında hiçbir zaman başarısızlığa uğramayan bir imana sahipti. Gat'a verdiği yanıtın ortaya koymuş olduğu gibi Davut temelde Tanrı'ya güvenmişti. 2. Samuel 24. bölüm 14. ayette Davut sıkıntım büyük diye yanıtladı. İnsan eline düşmektense Rabbin eline düşelim. Çünkü onun acıması büyüktür. Tanrı Davut'a 3 ceza arasından bir seçme hakkı vermiştir. Davut'a bunlardan birini seçmesini söylemişti. Davut bunların hiçbirini seçmedi. Bunun yerine Rab'be insan eline düşmeyi istemediğini söyledi. Bu benim hizmetimde de her zaman dua ettiğim bir şeydir. Tanrım, lütfen beni insanlara tabi olacağım bir konuma sokma. Neyse ki dönüp hizmetime baktığımda Tanrı'nın beni hiçbir zaman kimseye dalkavukluk etmem gereken bir konuma koymadığını görüyorum. Günümüzde hizmetlerine devam etmek için dalkavukluk yapmak zorunda olan insanlar için üzülüyorum. Tanrı onlara acısın. Davut insanlara tabi olmak istememişti. Tanrı'nın eline düşmeye razıydı çünkü Tanrı'ya güvenmesini biliyordu. Tanrı'nın bunu yaptığını görmek çok harika bir şeydir. Rab İsrail üzerine bir hastalık göndermeye karar verdi. Davut Tanrı'nın elinde her şeyin iyi olacağını biliyordu. Tanrı bizleri cezalandırdığında bizler de böyle davranmalıyız. Dostum Tanrı sevdiklerini disipline sokar. Yaşadıklarımdan Tanrı'nın disiplininde bir yumuşaklık olduğunu, bir teselli olduğunu ve bir bereket olduğunu söyleyebilirim. Tanrı gözyaşlarını silebilir. Sadece O kırık kalpleri iyileştirebilir. Sadece O insan yüreğindeki yaraları sarabilir. Bir kaza geçirdiğinizde doktor size dikiş atabilir ama büyük duygusal kazalarda sadece Rab İsa sizi sarıp yeniden bütün olmanızı sağlayabilir. Günümüzde hayatlarımızda ona çok ihtiyacımız var. Davut'un Aravna'nın Harman yerini satın almasına bakalım. Şimdi bu kitabın son bölümüne geldik. Davut Rab için bir tapınak inşa etmeyi istiyor. 2. Samuel 24. bölüm 18. ayette o gün Gat Davut'a gitti. Ona gidip Yevuslu Aravna'nın Harman yerinde Rab'be bir sunak kur dedi. Aravna'nın İsrailli değil Yevuslu olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. 2. Samuel 24. bölüm 19 ila 21. ayetler arasında Davut Gat'ın sözü uyarınca Rabbin buyurduğu gibi gitti. Aravna bakınca kralla görevlilerinin kendisine doğru yaklaştıklarını gördü. Varıp kralın önünde yüzüstü yere kapandı. Sonra efendim kral niçin kulunun yanına geldin diye sordu. Davut Rab'be bir sunak kurmak üzere Harman yerini senden satın almak için diye yanıtladı. Öyle ki salgın hastalık halkın üzerinden kalksın. Davut Harman yerini istemesinin nedenini de burada açıklıyor. 2. Samuel 24. bölüm 22 ila 24. ayetler arasında Aravna efendim kral uygun gördüğünü alıp Rab'be sunsun dedi. İşte yakmalık sunu için öküzler ve odun için dövenlerle öküzlerin takımları. Ey kral, Aravna bütün bunları sana veriyor. Sonra ekledi. Rab Tanrı'nın senden hoşnut olsun. Ne var ki kral, olmaz dedi. Senden malını kesinlikle bir ücret karşılığında satın alacağım. Çünkü Tanrım Rab'be karşılığını ödemeden yakmalık sunular sunmam. Böylece Davut, Harman yerini ve öküzleri 50 şekel gümüş karşılığında satın aldı diye yazıyor. Davut çok asil bir davranışta bulunmuştur. Keşke Tanrı halkı bu dersi öğrense. Bazı insanlar günümüzde Tanrı'nın işinde paradan söz etmememiz gerektiğini düşünüyorlar. Paranın fazlalıkla vurgulandığını biliyorum ama Davut'un ne yaptığına bir bakın. Arauna harman yerini Davut'a vermek istemişti. Davut onu bana veremezsin, onun parasını vereceğim demişti. Peki neden? Davut sözlerine Tanrım Rab'be karşılığını ödemeden yakmalık sunular sunmam diyerek devam etmişti. Tanrı günümüzde ruhsal bir bedavacılık içinde yaşayan insanların yardımcısı olsun. Dostum, aldıklarınızın karşılığını ödeyin ve Tanrı sizi onurlandırıp bereketleyecektir. Bu davranış Davut'un yüreğindekilerini ortaya koymaktadır. Bizler Tanrı'ya karşılığını vermediğimiz sunular sunmaya mı çalışıyoruz? Tanrı kendisine karşı cimri davrandığımız için bizleri bağışlasın. Bizler de Davut gibi Tanrı'nın kendi yüreğine göre bir adam olan Davut gibi verelim.